Tarih ve Çocuk. Tarih ve Çocuk programında birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sertaç Çakoy, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Gülay Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, sevgili çocuklar, sevgili gençler, biliyorsunuz Tarih ve Çocuk programında Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan 16 yıldızdan her hafta bir tanesini sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Gülay Kırpık hocamızla birlikte. Bu yıldızlar birer Türk devletini temsil ediyor. Hocam daha önce Hun devletini, Asya Hun devletini, ondan sonra Avrupa Hun devletini, Akun devletini değerli dinleyicilerimizle, sevgili çocuklarımızla paylaştık, anlattınız. Bu hafta yine büyük bir Türk devleti olan Avarlar'dayız.
Evet, Avarlar da 16 yıldızda yer almakta olan bir Türk devletidir. Bu devletin de kurulduğu yere baktığımız zaman doğudan batıya göç eden Türk toplulukları, yani Orta Asya'da Hunların yıkılmasından sonra göç eden Türk topluluklarından bir topluluk olarak Avarları görüyoruz. Avarlar Karadeniz'in kuzeyinde bugünkü Moldova, Ukrayna bölgesinde bir devlet olarak varlıklarını sürdürdüler ve bu devletin 565 yılından 865 yıllarına kadar, yani 800'lü yılların ortalarına kadar da tarihlendirebiliyoruz. Bu tarihler arasında yaklaşık 300 yıl hüküm sürdüğünü görüyoruz. Avar isminin daha sonraki yıllarda da yaşadığını biliyoruz. Yani Osmanlılar zamanında da, sonraki büyük Türk devletleri zamanında da Avar toplulukları yaşamaya devam ettiler. Ancak devlet olarak değil, başka devletlerin içerisinde yaşayan kabileler veya topluluklar olarak yaşamaya devam ettiler. Avar kelimesi Türkçemizde çok kullanılan bir topluluk, Türkçe topluluk ismi olarak bilinmektedir. İlk defa 450 yıllarından itibaren, yani Atilla zamanından itibaren Avar kelimesine rastlıyoruz. Karadeniz'in kuzeyine gelmekte olan bir Türk topluluğunun adı olarak görüyoruz. 469 yılında Hunların, Avrupa Hunlarının yıkılmasından sonra Avarlar daha çok ön plana çıkmaya başladılar. Hunlar Karadeniz'in kuzeyine doğru geri çekilmişti. Bugünkü Moldova sınırları içerisinde, Ukrayna bölgesinde bulunan Don ve Dinyeper adlı iki ırmak var. Bu ırmakların arasındaki bölgeye yerleşmişlerdi. Burayı vatan edinmişlerdi, yurt edinmişlerdi.
Hunlar, Avrupa Hun devleti yıkıldıktan sonra Hunlar bu söylediğiniz bölgede, tekrarlarsanız hocam bölgeyi, buraya yerleşmişlerdi.
Buraya yerleşmişlerdi. Avarlar da işte bu dönemde bu Hunların üzerine gelmek suretiyle bunlarla karıştılar ve Bulgar toplulukları da aynı zamanda bu dönemde bu bölgeye gelince, burada Avarlar daha kalabalık oldukları için bir Avar hakimiyetinde birlikte hareket eden Türk toplulukları grubu ortaya çıktı. Yani Avarlar burada yönetici durumda bulunuyorlardı. Ancak Bulgarlar, Hunlar gibi Türk toplulukları da bunlara bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. Avarların zayıfladığı dönemde Balkanların kuzeyinde, Doğu Avrupa bölgesinde, İşte bugünkü Romanya diyebildiğimiz ülke sınırları içerisinde bir büyük Bulgar devleti daha ortaya çıkacaktır. Yani Avarların bölgeden çekilmesiyle birlikte Bulgarların ortaya çıktığını görüyoruz. Avar devleti bayrak olarak baktığımız zaman yeşil zemin üzerinde atlı Türk süvarisi, ancak bu geriye doğru ok atan Türk süvarisi şeklinde bir damga kullanmışlardır. Atlı Türk süvarisinin geriye doğru ok atan damgası Karadeniz'in kuzeyindeki Türk topluluklarının, göçebe Türk topluluklarının tamamında görülen bir uygulamadır. Peçeneklerde, işte Hunlarda, İskitlerde at kullanımı çok öne çıkan bir teknikti. Savaş tekniği olarak Türkler atı orduda birinci sınıf bir araç olarak kullanıyorlardı. Atla birlikte ok kullanma, kılıç kullanma, kalkan kullanma Türkler arasında çok yaygın bir teknik idi.
Yani hocam burada Türk süvarisinin, Türk atlısının atıyla tamamen bütünleştiğini anlayabilir miyiz? Çünkü geriye doğru dönerek bir atın üzerinde belli bir hızla giderken ok atmak, kılıç kullanmak zor bir iş olsa gerek.
Evet, Türkler geleneksel olarak bozkır devletine sahip iken, Bozkır bölgesinde göçebe olarak yaşarlarken böyle bir tekniği kullanmışlardır. Daha sonradan yerleşik hayata geçince başka teknikleri de kullanmaya başlamışlardır ama burada at çok önemli bir faktör olarak savaşçı Türk devletinin ordusunda ve hayatında, gündelik hayatında en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Öyle ki hocam, bir büyük Türk devletinin, Avar devletinin de bayrağının simgesi haline gelmiş.
Evet, evet.
Avar Devleti'nin kuruluşu ve kurucusu hakkında elimizde tarihi bilgiler var mıdır? Nelerdir hocam?
Evet, Avarların kuruluşuyla ilgili milattan sonra 6. yüzyılda 560'lı yıllardan itibaren bazı bilgilere sahip oluyoruz. Orta Asya'da Göktürklerin yıkılışı, parçalanması olayları yaşandığı sırada Avarların Göktürklerden ayrılmış, kendi iç mücadeleleri sırasında ayrılmış bir topluluk olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yani Batı Göktürk kolunun doğuya göçü olayı Çin kaynaklarında anlatılmaktadır. Dolayısıyla Avar Başbuğu ya da Avar Hakanı Orta Asya'daki kaynaklarda, Çin kaynaklarında Hakan ismiyle anılan bir kişiydi. Bir Göktürk hükümdarıydı. Kaan kelimesini de görüyoruz yine Türklerde, Avarların başında. Avar Hakanı tabirini yine Bizans kaynaklarında da Avar Başbuğu ya da Avar Lideri anlamında bir şekilde görmekteyiz. Slav topluluklarına hükmeden, Slavları yöneten topluluk olarak da Avar Hakanı ya da Kaan'ı tabirlerini görüyoruz. Avar kelimesinin Çin kaynaklarında bir başka karşılığı var. Yuan Yuan ya da Juan Juan diye yazılıyor. Yuan Yuan tabiri Avarlar için Çinliler tarafından kullanılmıştır. Bu da şunu gösteriyor. Avarlar Hunların devamıdır. Yuan kelimesi Hun, Huan kelimesinin dönüşmüş şeklidir. Yani bu şekilde de değerlendirdiğimizde Avarlar aslında eski Hunların bir devamıdır ve bir koludur. Sadece bir devri miras alma söz konusudur. Yani Türk devletlerinde devamlılık esastır. Her devlet bir öncekinin devamıdır. Ya komutanı açısından, yetiştirdiği insanlar açısından devamıdır ya da hanedanın bizzat kendi devamıdır, akrabasıdır. Yani hanedanlık sistemi var biliyorsunuz. Hanedan bir aile ve onun kurmuş olduğu, yönetmiş olduğu, devam ettirdiği devlet demektir. Hanedan kelimesinin anlamı budur. Değerli gençlerimiz bu kelimeyi sık sık duyacaklardır. Tarih derslerinde çok kullandığımız bir kelime, hanedan kelimesi. Aileye bağlı devlet yapılarına denilmektedir. Günümüzde de dünyada çeşitli ülkelerde krallıklar vardır. İşte çeşitli aileler vardır. İmparator sıfatını kullanan aileler vardır. Bunlar ailedirler, yani hanedandırlar. Böylece biz Avarlarda da Hunların akrabası bir topluluk olma özelliğini, Göktürk hanedanı ile de birlikte anıldıklarını görüyoruz. Batı Göktürklerinin kolu olarak görülüyor Avarlar.
Evet hocam.
Buna da dikkat etmek lazım.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Tarih ve Çocuk programını dinliyorsunuz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla bir büyük Türk devletini konuşuyoruz, Avarları. Hocam, devlet kurulduktan sonra bu devletin yapılarında, idari, askeri teşkilatında kendisinden önceki ve kendisinden sonraki Türk devletleriyle olan bağlantılar, benzerlikler, ayrılıklar nelerdi ve ardından da devletin yıkılışı ne şekilde gerçekleşti?
Evet, Avarlarda bir araya getirme sistemi vardı. Türk topluluklarını bir araya getirerek yönetme teşkilatı vardı. Bunu dört kavramla açıklıyoruz. Bir aile kavramı var. Aileye eski Türkler oguş diyorlar. Yine bir aşiret ya da büyük aile anlamında topluluğun büyük ailesine boy deniliyor. Boyların bir araya gelmesinden budun kelimesi, yani millet ortaya çıkıyor. Budun kelimesi aynı zamanda siyasi anlamda da bir teşkilata, askeri güce vesaire sahip ise o zaman devlet olmuş oluyor. Budun kelimesi eski Türkçe'de bugünkü millet karşılığı kullanılmaktaydı. Bunu da hemen ifade edelim. Avar budunu ya da Avar milleti dediğimiz millet Türk topluluklarından oluşan bir topluluktur. Slavlar, Gepidler gibi bölgedeki Balkanlar bölgesindeki Karadeniz'in kuzeyindeki topluluklarında itaat ettiği bir devlete sahip idiler. Teşkilat anlamında Batı Göktürk Devleti'nin devamı niteliğinde bir devlet olarak ortaya çıkmışlardı. Göktürkler konusunu mutlaka anlatmamız gerekiyor. Biliyorsunuz 16 yıldızdan birisidir Göktürklerde. Avarlarla akrabalıkları olduğunu da kaynaklar nedeniyle biliyoruz. Avar topluluğu ve Avar Devleti 616 yılında ve 626 yılında İstanbul'u iki defa kuşatmışlardır. Yani Bizans'ın başkenti olan o zamanki ismiyle Konstantinopolis'i. Konstantinopolis biliyorsunuz İstanbul'un fethinden önce İstanbul'un Roma dönemindeki adıydı, başkent idi. Burayı kuşatmışlardır. Avarlar aynı zamanda Boğaz'ı geçerek Anadolu yakasına gitmişler. Anadolu'da bazı bölgeleri de ele geçirmişler, Batı Anadolu'da. Ardından tekrar Bulgaristan üzerinden Romanya'daki başkentlerine dönmüşlerdir. Hocam, Romanya kelimesi bugünkü Romanya sınırları anlamında kullanılmıyor. O zaman Romanya bölgesine Karpatlar deniliyordu. Türk tarihinde Romanya bölgesinin belli bir dönemde Avarlar zamanında ismi Karpatlar bölgesidir. Ve Oğuzların bu bölgeye gelmesiyle birlikte bu bölgeye Oğuz ülkesi anlamında yeni isimler de verilmiştir. Yani Dobruca bölgesi tabirini evet. De görüyoruz.
Hocam, Boğaz'ı geçmeleri Avar atlılarının atlarıyla Boğaz'daki akıntıları da buradan belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Çok yoğun akıntılar olur İstanbul Boğazı'nda. Atlarıyla beraber herhangi bir deniz taşıtı kullanmadan geçmeleri dönemin insanları tarafından İstanbul'da Konstantinopolis'te yaşayan insanlar tarafından da büyük bir hayretle karşılanmış. Programımızın başında söylediğiniz gibi bu da bir örnek galiba Türk ve atı arasındaki ilişkiye.
Evet, tabii İstanbul Boğazı'nı geçmeden önce Balkanlardaki o büyük nehirleri düşündüğümüz zaman az önce de söyledik. Don Nehri, Dinyeper Nehri, Tuna Nehri, bütün bunlar Prut Nehri yine aynı şekilde çok büyük nehirlerdir ve üzerlerinde gemilerle ticaret yapılabilecek derecede büyük nehirlerdir bunlar. Bu nehirlerin tamamını köprüsüz nehirler, üzerinde köprü olmayan nehirler olarak düşündüğümüzde bunların hepsinden ordularıyla, bütün evleriyle, varlıklarıyla geçen bir topluluktan, devletten bahsediyoruz. Atlarını yüzdürerek üzerine eşyalar yüklü halde bu nehirlerden geçirebilmiş olmaları, sal yaparak geçmeleri vesaire bir teknik anlamında Türkler tarafından aslında deniz ve suyla karşılaşma anlamında çok eskilere giden bir teknik olduğunu anlamamızı sağlıyor. Yani Türkler denize ulaşmadan önce deniz büyüklüğünde nehirlerle karşılaşıyorlardı. Dolayısıyla o nehirler üzerinde nasıl yaşanacağını biliyordu. Küçük gemiler sallar yapabiliyorlardı, atlarını yüzdürebiliyor. Diğer küçükbaş veya büyükbaş hayvanlarını da bu sulardan geçirme tekniğini biliyorlardı.
Evet, hocam yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Bu büyük Türk Devleti'nin, Avar Türk İmparatorluğu'nun yıkılış süreci.
Avar Türk İmparatorluğu'nun ortadan çekilmesi, Bulgar Devleti'nin yükselmesi ve güçlenmesiyle birlikte onların kuzeye doğru çekildiğini görüyoruz. Bugünkü Moldova sınırları içerisinde önce Komrat bölgesinden çekilmişler, Kırım Havzası'na doğru geri dönmüşler. Ardından da Bulgarlar içerisinde de karışmak suretiyle varlıklarını bugünkü Ukrayna sınırları içerisinde büyük oranda sürdürmüşlerdir. Nitekim tarih kaynaklarında biz Osmanlı zamanına kadar Ukrayna, Lehistan yani Polonya bölgesinde Avar topluluklarının isimlerine rastlıyoruz. Osmanlı Devleti'ne de bağlılıklarını sunmuşlardır. Bölgeye gelen Altın Ordular, yani Altın Orda Devleti de biliyorsunuz Türk Devleti'dir. Altın Orda Devleti'nin de himayesinde yaşamışlardır. Bulgarlar geldiğinde de Bulgarların yönetiminde yaşamışlardır. 7. yüzyıldan itibaren büyük oranda Avar topluluğunun önce Bulgarların himayesine, daha sonra Hazar topluluğunun ve sonraki Türk topluluklarının koruması ve itaatiyle karşılaştıklarını görüyoruz. Devlet olarak da bunlara bağlı küçük beylikler halinde varlıklarını sürdürdüler. 9. yüzyılın ortalarına kadar, 850'li yıllara kadar varlıklarını sürdürdüler. Ve Cumhurbaşkanlığımız forsunda bulunan 16 Türk devleti arasında da bölgede iz bırakan bir topluluk olarak yüzyıllarca yaşamış oldukları için varlıklarını gösterdiler, tarihe evet. İz düştüler.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim. Oh,
Tarih ve Çocuk.